Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 34.
Elime büyük yetki ve güç geçerse sosyal yaşamımızda gerekli olan değişikliği bir anda yapacağımı sanırım. Bazılarından farklı olarak sıradan insanların ve ulema sınıfının bu değişikliğe yavaş yavaş alıştırılması fikrini kabul etmiyorum. Ve ruhum buna isyan ediyor. Yüksek öğrenim görmek için yıllar harcadıktan, sosyal çevreye girdikten ve özgürlüğün tadını aldıktan sonra niçin ben sıradan insanların düzeyine ineyim, onları kendi düzeyime çıkartmayı yeğlerim? Ben onlara değil, onlar bana benzemeli. Her şeye karşın bu konuda üzerinde durulması gereken bazı noktalar var. Bunlara karar vermeden işe başlamak hatalı olur. Bir kez daha Türkiye'deki kadınların durumunu yorumluyordu. 6 Temmuz'da günlüğüne, özetle sonuç şudur ki kadın konusunda cesur olalım, vesveseyi bırakalım. Onların beyinlerini ciddi bilim ve fenlerle süsleyelim. İffeti fenli, sağlıklı bir surette izah edelim. Şeref ve hasiyet sahibi olmalarına birinci derecede önem verelim diye yazdı. Ertesi gün ise evlenmek niyetinde olmadığını not etti. Dipnot Önder sayfa 68. Yaşlı padişah 5. Mehmet'in 3 Temmuz günü öldüğü ve Vahdettin'in 6. Mehmet adıyla tahta çıktığı haberi gelince Mustafa Kemal'in Karsbad'daki dinlenme süresi kısa kesildi. İstanbul'da Fransızca konuşan bir mizahçı, "Le Mehmet se souvient, mais ne ressemble pas." Mehmetler birbirini izliyor ama birbirine benzemiyor demişti. Dipnot Bayur sayfa 151 not 90. Vahdettin kardeşine oranla hala başkenti avucunda tutan İttihat ve Terakki liderliğine karşı daha fazla tavır alacak bir kişi olarak tanınıyordu. Bu haber Mustafa Kemal'e 5 Temmuz'da ulaştı. Daha sonraları sultanların kaderiyle ilgilenmediğini ama böyle bir değişimin yaşandığı tarihte İstanbul'dan uzak bulunmanın kendisini rahatsız ettiğini söyleyecekti. Dipnot Önder sayfa 78. Yine de durdu, ülkesindeki güç dengelerini düşündü. 8 Temmuz'da kafasında dolaşan soruları günlüğüne yazdı. 1. Cemal Paşa'nın durumu ne ve nasıl geçiniyor? 2. Talat Paşa niçin Cemal Paşa'ya soğuk davranıyor? 3. Enver Paşa'nın bana karşı tavrı nedir, bu konuda ne yapabilirim? 4. Yeni padişah nasıl bir yaklaşım sergileyecek? 19 Temmuz'da Kaiser'in karargahına yapılan ziyarette kendisine eşlik etmiş olan ve şimdi padişahın baş mabeyincilik hizmetine getirilen Lütfi Simavi'ye bir telgraf gönderip sultana tebriklerini iletmesini istedi ve tahttaki bu değişikliğin kendisini umutlandırdığını söyleyerek rahmetli Sultan Reşat Hazretleri'nin ölümünden üzgünlük duymakla birlikte vatanın, milletin, ordunun ehilsiz ellerde oyuncak olmaktan kurtarılacağı kanaati bu üzüntüyü oldukça hafifletmektedir diye ekledi. Dipnot Simavi sayfa 379-380. Ama yeni padişah geçmişten kopmakla çekimser davranıp Talat'ı tekrar sadrazamlığa getirdi. Vahdettin'in tahta çıkmasından birkaç gün sonra yaveri Cevat Abbas'tan, Gürer, gelen bir telgraf Mustafa Kemal'in başkente beklendiğini bildiriyordu. Yanıt olarak tedavisinin henüz tamamlanmadığını bildirdi ama derhal gelmesini isteyen ikinci telgraf alınca 27 Temmuz'da Karlsbad'dan ayrıldı. Fakat Viyana'da İspanyol gribine yakalandı ve İstanbul'a ancak 4 Ağustos'ta varabildi. Dipnot Bayur sayfa 151. Başkente gelince artık Vahdettin'in baş yaveri olan Kafkas cephesindeki eski komutanı Ahmet İzzet Paşa tarafından çağrılmış olduğunu öğrendi. 1926'da yaptığı açıklamada yeni padişah tarafından 3 kez huzura davet edildiğini söyleyecekti. İlk görüşmede Vahdettin'e başkomutanlığı asaleten ele almasını ve Genelkurmay Başkanı'nın onun vekili olarak hareket etmesini sağlamasını önermişti. Gerçekten de Mustafa Kemal'in gelişinden 6 gün sonra 10 Ağustos 1918'de padişah yayınladığı bir emirle başkumandanlık vekaleti ünvanı başkumandanlık erkan-ı harbiye riyaseti namına tahvil edilmiştir. Vezaif-i kâmâkân damad-ı şahanem ve yaver-i hassım, umur-u harbiye nazırı 1. Felik Enver Paşa tarafından ifa edilecektir bildirisini yaptı. Dipnot adı geçen eser sayfa 153. Başkumandan vekili ünvanı başkumandanlık genelkurmay başkanlığı adına dönüştürülmüştür. Bu görev damadım ve yaverim savaş bakanı Orgeneral Enver Paşa tarafından yürütülecektir. Bu değişikliğin Mustafa Kemal'in önerisiyle yapılıp yapılmadığı kesin olarak bilinmiyor. İkinci görüşmede Mustafa Kemal yine ordunun başına geçmesi için ısrar ettiğini söylüyor. Vahdettin ise konuyu Talat ve Enver'le görüştüğünü ve kendisi için en önemli sorunun İstanbul halkına yeterli yiyecek sağlamak olduğunu bildiriyor. Mustafa Kemal 1926'da bu konuşmaları aktarırken Vahdettin her iki iddiaçı liderden hoşlanmadığını daha önceleri de açıkça belirttiği için bu yanıta çok şaşırdığını söylüyor. Üçüncü görüşme ise 16 Ağustos'ta Cuma namazından sonra halkın karşısında iki Alman subayın yanında gerçekleşiyor ve Vahdettin Mustafa Kemal'i Filistin'deki 7. Ordu'nun komutanlığına atadığını açıklıyor. Böyle bir atamanın kamuoyunun önünde açıklanmasını Mustafa Kemal, bir yıl önce görevini Enver'in çevirdiği bir dolap nedeniyle bırakmış olmasına bağlıyor. 1926'da bu konuyu anlatırken Filistin'i savunmakta olan 3 zayıf ordunun birleştirilmesini ve kendisinin de tüm güçlerin komutanlığına getirilmesini Enver'e önerdiğinden söz ederek bu yoldaki tekliflerim istihzaya maruz kaldı, yani alaya alındı diye ekliyor. Dipnot adı geçen eser sayfa 150-155. Ne var ki Mustafa Kemal'in resmi hizmet sicili 7. Ordu Komutanlığı'na ikinci kez atanmasının 7 Ağustos 1918'de gerçekleştiğini gösteriyor. Dipnot Atase Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri 3. cilt. Yani sultanın huzuruna çıkmadan önce bu göreve getirildiğini herhalde biliyordu. Ayrıca Osmanlı hükümetinin Liman von Sanders'i Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'ndan özellikle Alman Asya Kol Ordusu'nun konumu nedeniyle alamayacağını da Mustafa Kemal'in iyi bilmesi gerekirdi. Liman von Sanders'in komutası altında İstanbul'da görev yapmayı daha önceden kabul etmişti. Suriye cephesinde bu görevi kabul etmesi yeni padişahı sevindireceği gibi Almanya yolculuğu sırasında başlayan etkileme sürecini de sağlamlaştıracaktı. Bu nedenle Mustafa Kemal'in 7. Ordu'ya dönmesi kariyerinde ileriye doğru atılmış bir adım sayılırdı. Ama yine de riskli bir karardı. Liman von Sanders Osmanlı Devleti'ne artık bir cepheden fazlasında çarpışacak gücü olmadığı konusunda uyarmıştı. Dipnot Liman von Sanders sayfa 243. Yine de Enver Kafkasya'da yeni bir cephe açmıştı ve küçük kardeşi Nuri'nin komutasındaki İslam ordusu önemli bir petrol merkezi olan Bakü'ye doğru ilerliyordu. Petrol kuyularını Almanlara ve Türklere bırakmak istemeyen İngilizler, bölgeye gönderdikleri birliklerini yerel Rus ve Ermenileri de silah altına alarak güçlendirmeye çalışıyorlardı. Ama bölgeyi savunanlar birlikte hareket edemedikleri için Bakü 15 Eylül 1918'de Türklerin eline geçti. Dipnot, Bakü'nün ele geçirildiğini bildiren telgraf için bakınız Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa cilt 3 sayfa 448. Bu arada askerlerin ve malzemenin bir kısmının Kafkas cephesine gönderilmiş olması Filistin'deki Osmanlı cephesini kaçınılmaz bir biçimde zayıflatmıştı. Enver askerlerin Filistin'e gönderileceğini söz verdi ama çok azı buraya ulaştı ve bir kısmı da gelince derhal firar etti. Dipnot Liman von Sanders sayfa 252. 26 Ağustos 1918'de Halep'e ulaşan Mustafa Kemal, Filistin'in Nablus kentindeki karargahına gitmek üzere güneye doğru yola çıktı. Grup karargahı Nablus'un kuzeyindeki Nasırada bulunan Liman von Sanders, anılarında Gelibolu Savaşı'ndan çok iyi tanıdığım bu yetenekli general, ordusunun sayıca azaltıldığını ve askerlerin çok yorgun olduğunu görünce aldatıldığını anladı. Enver ona doğru olmayan rakamlarla son derece iyimser bir tablo çizmişti diye yazacaktı. Dipnot adı geçen eser. Mustafa Kemal 11 Eylül'de İstanbul'daki doktoru Rasim Ferit'e, Talay, gönderdiği mektupta izlenimlerini daha ayrıntılı olarak anlatıyordu. Nablus'a geldim. Suriye'yi baştan başa bir daha etüde ettim. Muharebe hatlarını baştan başa gezdim. Suriye umumiyet ve şayan-ı merhamet bir hale gelmiştir. Vali yok, kumandan yok, İngiliz propagandası çok. İngiliz teşkilat-ı hafiyesi yani gizli örgütü her tarafta hali faaliyette. Ahali hükümetten mütenefir yani nefret ediyor. Bir an evvel İngilizlerin vürudu namuntazır gelmesini bekliyor. Düşman kıtaatça ve saitçe kuvvetli, biz onun karşısında pamuk ipliği. Dipnot Bayur sayfa 156. Pamuk iplik 8 gün sonra bir daha bağlanamayacak biçimde koparıldı. Mustafa Kemal'in 7. ordusu 25 mil uzunluğundaki cephenin orta bölümünü elinde tutuyordu. Albay İsmet İnönü komutasındaki 3. kolordu ile Tuğ General Ali Fuat'ın cebesoy komuta ettiği 20. kolordunun asker sayısı toplam olarak 7 bin idi. Sağ kanatta General Cevat'ın Çobanlı 8. ordusunda 10 bin asker ve sol tarafındaki General Cemal'in Mersinli 4. ordusunda 12 bin, cephe gerisinde ise 5 bin askeri vardı. Dipnot Erikan sayfa 236. Liman von Sanders daha önce iki İngiliz saldırısını püskürttüğü ve Allenby'nin 16-17 Eylül'de şaşırtma hamleleri yaptığı Ürdün'ün doğusunda kalan sol kanadını kuvvetlendirmişti. Fakat Allenby, Kudüs'ün ele geçirilmesine başarılı olan taktiğini yineledi ve batıya doğru ilerler gibi yapıp esas darbeyi doğuya indirdi. Bu kez 18-19 Eylül'de esas saldırısını batıdaki sahil bölümünü savunan Osmanlıların 8. ordusu üzerine yöneltmişti. Kendisinin 10 katı kalabalık güçler karşısında 8. ordu Megiddo çarpışmasında darmadağın oldu. Bunun üzerine İngiliz birlikleri doğuda Ürdün'e doğru çekilen Mustafa Kemal'in 7. ordusuna yöneldi. Ali Fuat'ın birlikleri ağır yaralar aldı ama İsmet İnönü 3. kol ordusunu 25 Eylül'de Ürdün'e geçirmeyi başardı. İstanbul'daki Genelkurmay karargahından gelen mesajlar öylesine konu dışı kalıyordu ki komik görünüyordu. 20 Eylül'de İngilizlerin cepheyi yarıp geçmesinin ertesi günü Enver Padişah'ın fahri yaveri atandığı için Mustafa Kemal'i kutladı. Dipnot, telgrafın fotokopisi için bakınız Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 3, sayfa 265. Hemen hemen aynı zamanda Liman von Sanders ulaşan bir telgraf, İstanbul'da yapılacak çuval yarışına konacak ödüllere katkıda bulunmak isteyip istemediğini soruyordu. Dipnot, Liman von Sanders, sayfa 276. Ama Liman von Sanders'in ilgilenmesi gereken daha önemli işleri vardı. 20 Eylül'de İngiliz süvarileri Nasıra'daki karargahına baskın düzenlediler. Alman Mareşal Tiberias'a kaçmayı başardı ve Galile denizinden kuzeydoğuda Yarmuk Nehri Vadisi'ne doğru uzanan yeni bir savunma hattı çizmeyi planladı. Ne var ki savaşın başından bu yana ilk kez Osmanlı askerleri çarpışma arzusunu yitirmişti. Tahminlere göre firar edenlerin sayısı 300 bine ulaşıyordu. Dipnot, İsmet İnönü, cilt 1, sayfa 127. Ayrıca subayların ve askerlerin büyük bir kısmı geride kalmayı başardığı için ateş hattında çok az insan vardı. Askerler iyi beslenemiyordu ve Kafkasya cephesinde soğuğa karşı kışlık giysileri olmadığı gibi Ürdün Vadisi'nin yaz sıcağına karşı ince giysileri de yoktu. Üstelik Türkler artık yabancı bir ülkede çarpıştıklarını görüyorlardı. Allenby'nin son saldırısına kadar Arap isyanının askeri açıdan önemli bir etkisi olmadı. Ama Osmanlı orduları yenilince Bedeviler akbabalar gibi üstlerine saldırdı. Ve kentlerde yaşayıp Osmanlı devletine sorun çıkarmamış olan Araplar da taraf değiştirmek için acele ettiler. Daha önceleri Osmanlı ordusundaki Arap askerler güvenilmez ama Türk komutanlarına sadık olarak kabul ediliyorlardı. Şimdi ise Osmanlı askerleri eve dönmeye karar verince etnik bir ayrım ortaya çıktı. Liman von Sanders olabildiğince fazla toprak tutmaya çabalarken en iyi Türk komutanlar ana vatanı savunmak için askerlerini korumaya özen gösterdiler. Kuzey Filistin ile Ürdün'de bir cephe oluşturmayı başaramayan Liman von Sanders, Şam'ı da elinde tutamayacağını çok geçmeden anladı. Mustafa Kemal Şam'a ulaşınca Mareşal'ın karargahını kuzeyde Baalbek'e, günümüzde Lübnan'da Beka Vadisi'nde taşımış olduğunu gördü. Kentten ayrılmadan önce Liman von Sanders komuta yapısını değiştirmişti. General Cevat'ın çobanlı komutasında artık neredeyse varlığını tümüyle yitirmiş olan 8. Ordu karargahına İstanbul'a dönüş emri verilmişti. Ürdün Nehri'nin doğusunda sol kanatta kalan aralığında Mustafa Kemal'in 7. ordusuna bağlı bazı birliklerin de bulunduğu Osmanlı güçlerinin yönetimi Suriye'deki en yüksek rütbeli komutan olan 4. Ordu komutanı General Cemal'e Mersinli bırakılmıştı. Dipnot, Liman von Sanders, sayfa 281-282. 29 Eylül'de Mustafa Kemal, Ürdün'ün batısında bulunup büyük bir karmaşa içinde sağ kanada doğru gerileyen 7. ve 8. ordulardan kalanların komutanlığına getirildi. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 282. Askerleri belirli bir düzene sokmak için Baalbek'in güneyindeki Rayak veya Riyak tren istasyonuna gitmesi gerekiyordu. 1 Ekim 1918'de Avustralya süvarileri Şam'a girdi. Oluşturulan Arap yönetimi kenti kavuran isyanları denetim altına alamayınca hükümet etme yetersizliğini derhal kanıtladı. Dipnot, Elie Keduri, The Capture of Damascus, 1 October 1918, The Chatham House Version, Weidenfeld and Nicholson, Londra 1970, sayfa 33-51. Aynı gün Liman von Sanders, Alman Asya Kol Ordusu'nun Rayak yakınlarındaki geçici karargahında bir toplantı yaptı. Dağları güvenlik içinde aşmaları için Dürzilere koruma bedeli ödeyerek Almanların çoğunun bölgeden ayrılmasını sağlamıştı. Şimdi ise iki Türk komutan Mustafa Kemal ve Cemal Mersinli ile görüşecekti. Mustafa Kemal anılarında Halep'e çekilme gibi delice bir emri kendisinin verdiğini söylüyor. Dipnot, Bayur, sayfa 157. Liman von Sanders ise Osmanlı birliklerinin toplanacağı Humus'a, Suriye'de çekilme emrini verdiğini iddia ediyor. Dipnot, Liman von Sanders, sayfa 290. Osmanlı askerleri zaten toptan kaçmakta olduğundan geri çekilme kararı yalnızca bir formaliteydi. Bir süre İngiliz güçleriyle temas kesildi. Yerel Araplar henüz hareketlenmedikleri için Şam'dan kuzeye çekilmek pek zor olmadı. Dipnot İsmet İnönü, Cilt 1, sayfa 134. Mustafa Kemal kurmaylarıyla birlikte 5 Ekim'de Halep'e vardı. 7 Ekim'de ise İstanbul'a öfkeli bir telgraf çekti. Düşmanın malum faikiyeti, yani bilinen üstünlüğü karşısında ve bizim ordu namı altına tutulan 5-6'şar bin neferimizin ricatı, geri çekilmesi tabiiydi. Fakat bu ricat, yani geri çekilme, daima bir şekil muhafaza edilerek icra edilebiliyor idi. Enver Paşa gibi bir ahmak müdir-i harekat-ı umumiye, yani genel harekat yöneticisi olmasaydı ve burada 5-10 bin kişilik bir heyeti askeriyenin, askeri heyetin başında ilk top sadasında ordusunu bırakıp kaçan ve şahsını kurtarmak için şaşkın tavuk gibi öteye beriye iltica eden kumandan Cevat Paşa bulunmasaydı, hiçbir vaziyeti askeriyeyi, yani askeri durumu takdir edemeyen bir 4. ordu kumandanı Cemal Paşa bulunmasaydı. Ve bunların başında muharebenin ilk gününden itibaren hiçbir tesir ve nüfuzu kalmayan bir grup karargahı olmasaydı. Bu andan sonra artık sulhten, yani barıştan başka yapılacak bir şey kalmamıştır. Dipnot. Murat Bardakçı'nın alıntısı Şah Baba Pan İstanbul 1998 sayfa 91-92. Bu kibar ve akıllıca olmayan bir patlamaydı. Mustafa Kemal'in artık Enver Paşa ya da Liman von Sanders'i idare etmesi gerekmiyordu. Ama öteki iki generalin hala Osmanlı ordusunda mesleki gelecekleri vardı. Yine de bedelini silah arkadaşlarına ödeterek kendini temize çıkartma dürtüsüne karşı koyamamıştı. Albay İsmet kendi askerlerini kuzeye doğru götürürken Mustafa Kemal her biri 5500 kişiden oluşan iki tümen düzenleyip Halep'in güneyindeki tepelere yerleştirdi. Dipnot Liman von Sanders sayfa 299. 25 Ekim'de askerleri Megiddo çarpışmasından bu yana yaşanan ilk ciddi çatışmada bulundukları yerleri savundular. Ama Halep'te durum savunulmaz bir şekle gelmişti. Kent halkı ayaklanıp kamu binalarını işgal ederken Bedeviler de kente girdi. Bizzat karıştığı sokak dövüşlerinin sonunda Mustafa Kemal Bedevilere para dağıtarak denetimi tekrar ele almayı başardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 299-300, Şapolyo sayfa 159. Bu arada askerlerini şehirden çıkarmaya başladı ve 26 Ekim'de Halep'in kuzeyinde Katma'da karargahını kurdu. Kentten çekilirken ilerleyen İngiliz güçlerinin bir saldırısını sindirdi. Bu karşılaşma savaşın son çarpışmasıydı. 30 Ekim 1918'de İtilaf Devletleri ile Osmanlılar arasında Türk karasularının dışındaki Limdası'nı Mondros Limanı'na demirlemiş olan HMS Agamemnon adlı savaş gemisinde bir silah bırakışma anlaşması, yani Mondros Mütarekesi imzalandı. Aynı gün Osmanlı hükümeti karargahını Türkiye'nin güneyindeki Adana'ya taşımış olan Liman von Sanders'e Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'nı Mustafa Kemal'e devretme emrini verdi. Komuta değişikliği 31 Ekim'de gerçekleştirildi. Mustafa Kemal'in Sultan Vahdettin ve baş yaveri Ahmet İzzet Paşa'nın tarafında kalma politikası meyvelerini veriyordu. Kendisinden daha üst düzeyde bulunan Komutan Cemal'den, Mersinli, önce hedefe ulaşmayı başardığı için artık Akdeniz kıyısında İskenderun'un güneyindeki bir noktadan başlayarak hala Türklerin elinde bulunan Musul ve Irak'tan geçip İran'a kadar uzanan Güney Cephesi'nin tek komutanıydı. Böylesine uzun bir cepheyi savunan askerler zayıf ve açtı ama yine de belirli bir düzen içindeydiler. Yenilgiye uğradıkları halde tümüyle çökmekten kurtulmuşlardı. Mustafa Kemal şimdi bütün enerjisini halen Türklerin elinde bulunan toprakların, insanların ve onları savunacak askerlerin korunmasına yöneltecekti. Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in üçüncü ve son aktif hizmeti 1918 Ağustos'undan Ekim sonuna dek yalnızca 2 ay sürmüştü. Elde ettiği en önemli başarı ise Anadolu'nun güney ucunda ne denli risk altında olursa olsun bir savunma hattı oluşturmasıydı. Filistin'deki güçlerinin büyük bir kısmını kurtarmayı başaramamıştı ama İsmet İnönü ve diğerlerinin Türk topraklarına getirmeyi başardıkları birlikleri yeniden düzene sokmuştu. Dipnot. Sürgünde bulunduğu Arabistan'dan 1923'te yayınladığı açıklamada Sultan Vahdettin, devletin belli başlı kuvvayı mevcudesinin kısmı küllüsünü esir vererek zilletle Toros eteklerine iltica etmesi nedeniyle Mustafa Kemal'i ateşkesin imzalanmasını kaçınılmaz bir duruma getirmekle suçlamıştı. Devletin ordusunun neredeyse tümünün esir olmasına yol açıp kendisi de Toros dağlarının eteklerine kaçtığı için. İlhami Soysal İşbirlikçiler sayfa 195. Ama Mustafa Kemal 1918 Kasım'ında İstanbul'a dönünce sarayda dostça karşılanmıştı. Vahdettin'in sonradan yaptığı suçlama uğradığı hayal kırıklığını yansıtıyordu. Kendisi Mustafa Kemal'i kullanmayı düşünürken o sultanı kullanmıştı. Savaş sona ererken Türklerin ana vatanı hala ellerindeydi. Mustafa Kemal savaşın son günlerinde tekrar Filistin cephesine giderek kendi konumunu güçlendirmişti. Gerçi henüz İtilaf devletleri tarafından tanınmıyordu ve kendi ülkesinde de pek tanındığı söylenemezdi. Ama savaştan Osmanlı ordusunun savunduğu en uzun cephenin komutanı olarak çıkmıştı. 37 yaşındaydı, rütbesi hala Tuğ generaldi. Ama Türk komutanları arasında profesyonel ünü çoktan yayılmıştı. Onu birlikte çalışılması zor bir insan olarak tanıdıkları bir gerçekti. Hırslı ve inatçıydı, güçlü siyasi görüşleri vardı ve istediğini elde etmek için politik davranabiliyordu. En iyiyi kendisini bildiğine inanıyordu. Sağduyusu güçlü olduğundan bu inancında çoğu kez haklıydı. Ve sağduyu kendi kendini parçalamış bir dünyada ender bulunan bir nitelikti.
Ayrım sonu.